Ayrım 2. Bücürü Ayarla. Elmer Leonard. Sayfa 14. Bones Chili'ye hitaben, "Burada erkek saçı mı yoksa sadece ibne saçı mı kesiliyor?" diye sordu. Zaman değişmişti. Dükkan etrafı ampullerle aydınlatılan pembe renkli aynalarla bezenmiş, art deco tarzı düzenlenmişti. Fred ve Ed ayrılmışlardı. Onların yerine Peter ve Tim adlarında iki kişi kadın ve erkek müşterilere hizmet veriyordu. İyi iş çıkarıyorlardı. Chili'nin saçlarını Michael Douglas'ın Wall Street filmindeki saç modeli gibi tamamen arkaya taramasını sağlamışlardı. Son iki yılda Chili de değişmişti. Aşağılık olduğunu düşündüğü insanlara saygı göstermekten yorulmuştu. Momo iyi biriydi ama ekibindekiler Miami'ye tatile gelip hıyar gibi davranır, Tommy ve Chili'nin onları gezdirmelerini ve hayat kadını bulmalarını isterlerdi. Chili o hıyarlara, "Hey, ben sizin pezevenginiz değilim," derdi. Bunun üzerine Tommy'ye kötü davranırlardı. Çünkü Tommy Momo'nun yeğeniydi ve ne derlerse yapmak zorundaydı. Bu durumun neticesinde Chili yavaş yavaş tefecilik işinden uzaklaştı ve sadece birkaç devamlı ve zorluk çıkarmayan müşteriyle ilgilenmeye devam etti. Ayrıca küçük boy tefeciler adına sahiplerinin elinden arabalarını gece yarısı geri almak ve yerel tüccarların ve birkaç Las Vegas gazinosunun alacaklarını toplamak, hatır sorma ziyaretlerinde bulunmak gibi işler yapıyordu. Biraz daha sakin davranmaya başlamıştı. Yine de Ray Bones'a, "Bones, bu adamlara bırak da dökülen saçlarınla kafandaki o yara izini kapatmaya uğraşsınlar veya sana uygun bir peruk bulsunlar," demekten geri durmadı. Siktirsin, Chili arkasından ne geleceğini biliyordu. Dükkanda müşteri yoktu. Ray Bones, Peter ve Tim'e gidip kahve getirmelerini söyledi. Peter ve Tim suratlarını buruşturarak dışarı çıktı. Siyahi adam da Chili'yi bir berber koltuğuna oturması için iteklerken, "Bu adam beyefendidir, ne dediğimi anlıyor musun? Bundan böyle ona Bay Bones diye hitap edeceksin," dedi. Chili, Bay Bones'un arka taraftaki ofise doğru gittiğini gördü ve siyahi adama, "Sen ondan daha iyi iş çıkarırsın," dediğini duydu. "Bugünlerde değil," dedi siyahi adam. "Onun için İspanyolca konuşmak gerek." Bones elinde hesap defteri açık halde geri döndü. Yeşil renkli spiral defterde kayıtlı borçluların adlarına, borç miktarlarına ve ödeme tarihlerine bakıyordu. "Chili'ye, bu işi nasıl yapıyorsunuz? Sen Latinleri, Tommy de beyazları mı takip ediyor?" diye sordu. Chili şimdi susma zamanı diye düşündü. Siyahi adam, "Beyefendi sana soruyor," diye araya girdi. "İşi bitmiş ama bilmiyor," dedi Bones başını defterden kaldırarak. "Burada artık sana iş yok." "Görüyorum," dedi Chili. Bones'un burnunu tekrar deftere yaklaştırmasını seyretti.
"İşi kaça yapıyordun?"
3,5 kadar.
"Vay adasını, haftada 10.000 dolar. Momo sana ne kadarını veriyordu?"
%20.
"Sen de ondan %20 daha mı yürütüyordun?"
Chili cevap vermedi. Bones bir sayfa daha çevirdi. Para girişlerini okudu ve durdu.
"Birini atlamışsın. Adamın ödemesi 6 hafta önceymiş."
"O adam öldü," dedi Chili.
"Nereden biliyorsun? Sana öyle mi söyledi?"
Ray Bones gülmesi için siyahi adama dönüp baktı. Ama adam tezgahtaki saç bakım ürünlerine bakıyordu. Chili de tepki vermedi. Bay Bones daha yaklaşırsa hayalarına tekme atıp ayağa kalkıp bir yumrukla yere yapıştırmayı planlıyordu. Tabii ki siyahi adam fırsat verirse. "Everglades'e düşen Transam uçağında öldü," dedi Chili.
"Nereden duydun?"
Chili berber koltuğundan kalktı, arka taraftaki ofise gitti ve elinde Miami Herald gazeteleriyle döndü. Gazeteleri Bones'un önüne doğru yere fırlattı ve tekrar koltuğa oturdu.
"Bir bak, Leo Devo adını ölenler listesinde bulabilirsin. Paris Kuru Temizleme 124. cadde yakınlarında, eyalet otoyolu üzerindedir."
Bones gazete yığınına pantolonu ve spor gömleğinin renkleriyle uyumlu, üzeri delikli bej rengi ayakkabısının burnuyla itekledi. Gazetenin baş sayfasında Transam uçağında 117 kişi öldü diye yazıyordu. Chili Bones'un ayakkabısının burnuyla diğer gazeteleri de iteklemesini seyretti. Onlarda da kazanın sebebi rüzgar, ani rüzgar, yön ve sürat değişikliği raporu yayınlanmıştı. "Felaket uçak kalktıktan hemen sonra gerçekleşti" başlıklarının altında küçük boy fotoğraflar, vesikalıklar ve özel rapor, trajik bedel yazısı vardı.
Karısı bana uçakta olduğunu söyledi, dedi Çeli. Emin olana kadar kontrol ettim.
Burada fotoğrafı var mı?
Sona doğru. Arka sayfayı çevir. Bones hala öne eğilmiyor, dimdik duruyordu. Bakışlarını gazetelerden kaldırdı.
Belki uçuş sigortası vardır, karısından öğren.
Defter artık sana ait. Kontrol etmek istiyorsan sen uğraş, dedi Chili. Siyahi adam tezgahın yanından ayrılarak koltuğun yanına geldi.
6 haftalık faiz $2,700 eder. Senin verdiğin 15.000'e ekle, dedi. Adamın karısından al yoksa cebinden ödersin, beni ilgilendirmez. Bana eksik hesap devredemezsin.
İntikam zamanı geldi, dedi Chili. O ceketi hatırlıyor musun? 2 sene önce Salvation Army'ye verdi.
Ne ceketi, diye sordu Bones.
Biliyordu. Siyah adam hemen yanında duruyor, Chili'nin suratını inceliyordu. Bones ise Chili'nin Michael Douglas model saçını makasla tutan tutan kesiyor. Bir yandan da Chili'ye bunu aynaya baktığında 15.000'i ve ne tutuyorsa faizini hatırlaması için yaptığını söylüyordu. Parayı ödeyene kadar faiz artacaktı. Chili sakin sakin oturmuş makasın sesini dinliyor ve bu işin parayla ilgisi olmadığını biliyordu. Bu intikamdı. Ray Bones'a kafasının kelleştiği yerindeki yara izini hatırlatmasının bedeliydi. Bu sert davranışlar bu adamların çocuksu yönleriydi. Momo'nun dediği gibi okul bahçesi saçmalıkları. Bu adamlar asla büyümüyordu. Yine de size hitap ederken suratınıza bir çift makas tutarlarsa dediklerini kabul etseniz iyi olurdu. En azından şimdilik. Yeni dalga kuaförler geri döndüklerinde Chili hala berber koltuğunda oturuyordu. Adamlar ona saçından geri kalanlara perma yapabileceklerini veya yan taraflarını kesip ortasını dik tarayabileceklerini, şeritlerin çok moda olduğunu anlattılar. Chili onlara palavrayı bırakıp saçını kesip düzeltmelerini söyledi. Berberler saçıyla uğraşırken Chili berber koltuğunda oturmuş, Leo Devon'un uçuş sigortası satın alıp almadığını veya karısının hava yoluna dava açmayı düşünüp düşünmediğini değerlendirdi. Kadını hatırlatabileceği bir şeydi bu. Ama sigorta durumunu öğrenmek için kadının Miami'nin kuzeyindeki evine uğradığında Fay onu afallattı.
Orospu çocuğu, keşke gerçekten ölmüş olsaydı, dedi kadın.
Kadın o sözleri hemen söylememiş, karanlıkta ellerinde vodka tonikleriyle verandaya çıkana kadar beklemişti. Chili Fay'i haftalık ödeme olan $450 almak için uğradığı zamanlardan tanırdı. Birlikte oturup Leo'nun Gulfstream'den eve dönmesini beklerlerdi. Fay sessiz biriydi. Kuzeyde küçük bir kasabadan, Mount Dora'dan geliyordu. Fena da görünmezdi. Ama Leo at yarışlarında bahis oynarken tüm gün kuru temizlemecinin sıcağında çalışmaktan yazlık dekolte elbisesinin içinde yıpranıp incecik kalmıştı. Burada oturup Leo'dan başka ortak konuları olmasa da sohbet etmeye çalışırlardı. Arada bir Chili sessiz kaldıklarında kadının bakışlarını yakalar ve isterse sevişmeye hazır olduğunu hissederdi. Yine de Fay'in heyecanlanabileceğini, ifadesini değiştirebileceğini hayal edemezdi. Bir eziğin başına kalmış utangaç bir kadın ne hayal edebilirdi ki? Leo gelir verandaya çıkar, para tomarından $450 ayırırdı. Ya da başını iki yana sallayarak bitkin halde gelir, ertesi gün kesin ödeyeceğini söylerdi. Chili onu hiçbir zaman karısının yanında tehdit etmemişti. Kadını utandırmak istemezdi. Kadın yanlarından ayrılınca Leo onu sokak lambasının yanına park ettiği arabasına kadar götürmeyi bilirdi. Chili de Leo bana bak der ve ertesi gün $450 nereye getirmesi gerektiğini söylerdi. Suçlu hiçbir zaman Leo değildi. Suç atlarda veya her zaman peşinde olan ve tam kazanan atları seçecekken dikkatini dağıtan Fay'deydi. Chili Leo bana bak diye tekrarlamak zorunda kalırdı. Eve dönmediği gece 2 haftalık borcu vardı. Fay Leo'nun nerede olabileceğine dair aklına bir şey gelmediğini söyledi. 3. haftaysa öldüğünü söyledi. Birkaç hafta sonra da fotoğrafı gazetede yer aldı. Bu defaki ziyaretinde Leo'nun ne hindi gibi kabararak ne de başka türlü geri gelmeyeceğini bildiklerinden verandadaki sessizlik daha uzun sürdü. Chili Fay'e şimdi ne yapmayı planladığını sordu. Fay bilmediğini söyledi. Kuru temizleme işinden, dükkanda durmaktan nefret ediyordu. Chili içerisi muhakkak çok sıcaktır, dedi. Fay ne kadar sıcak olduğunu tahmin bile edemezsin, dedi. Chili konuyu hayat sigortasına getirdi. Fay Leo'nun herhangi bir hayat sigortası olduğunu bilmediğini söyledi. Chili öyleyse dedi ama kıpırdamadı. Fay de kıpırdamadı. Karanlıktı, kadının yüzünü tam göremiyordu. İkisi de sessizdi. Birden kadın ne düşündüğümü biliyor musun diye sordu. Söyle dedi Chili. Orospu çocuğu keşke gerçekten ölmüş olsaydı. Chili sessiz kaldı. Konuşman şart olmadıkça konuşmayacaksın. Las Vegas'a gittiğinden beri beni iki defa aradı. O zamandan bu yana tek bir kelime duymadım. Orada olduğunu biliyorum. Hep oraya, Las Vegas'a gitmekten bahsederdi. Ama sağlam kalan benim. Parayı ona değil, bana verdiler. Hava yolları şirketinden söz ediyorum. Kocamı kaybettiğim için bana verdikleri 300 bin dolardan. Fay susup başını iki yana salladı. Chili bekledi. O karanlık verandada, sana güvenirim. Üç kağıtçı olsan da aslında düzgün bir insan olduğunu düşünürüm dedi Fay. Leo'yu bul. Eğer harcamadıysa 300 bin dolarımı ondan alıp geri getir. Yarısını sana veririm. Çok kazanmışsa o miktarı veya geriye ne kaldıysa onu paylaşırız. Bu sana uyar mı? Demek bunu düşünüyordun dedi Chili. Uçakta değil idiyse hava yolu şirketi neden öldüğünü sanıyor peki? Fay bavulu uçaktaydı diye cevapladı ve olanların hepsini anlattı. İyi bir hikayeydi. İkinci bölüm. Harry Zim gözlerini kapatıp aşağıdan gelen seslere kulak vermekten vazgeçerse biraz sonra seslerin kesileceğine ve tekrar uykuya dalacaklarına inanıyordu. Ama Karen vazgeçmiyordu. Birkaç defa Harry diye fısıldadığını duydu. Belki de bir ses duyup duymadığından emin değildi. Sonra Harry diye devam etti. Hala fısıldıyordu ama ısrarcıydı da. Onu cevapsız bırakınca sırtından sertçe dürttü. Harry, Allah kahretsin, aşağıda biri var. Birlikte yaşadıkları günlerden beri, ki bu da 10 yıl önceydi, düzenli olarak aynı yatağı paylaşmamışlardı. Ama Karen onun ne zaman rol yaptığını biliyordu. Buna benzer tek geceleri o tarihte meşhur bir yıldız olan Michael'dan boşandıktan hemen sonraydı. Michael evi Karen'a vermişti. Karen'dan kaçmanın yolu yoktu. Harry yatakta onun tarafına döndü. Karen üzerinde Lakers tişörtü, karanlıkta beyaz bir hayalet gibi, küçük bir porselen bebek gibi oturuyordu. Ne var?
Sus ve dinle.
Bol tişörtünün içinde sert küçük bir porselen bebek.
Bir şey duymuyorum.
Doğru söylüyordu, o anda ses duymamıştı.
Önce Miguel sandım dedi Karen, hizmetçim, ama o Chula Vista'daki annesini ziyarete gitti.
Erkek hizmetkarın mı var?
Miguel her işi yapıyor, evi temizliyor, bahçeye bakıyor, işte dedi Karen. Eğer bunu da duymadıysan sağır olmalısın.
Karen'a Miguel'in yaşını ve neye benzediğini sormak istedi. Miguel, sonra Michael'ı düşündü, şimdi süperstar olan eski kocasını. Michael bu evde yaşamış, bu yatakta yatmıştı. Miguel'in de bu yatağa girip girmediğini merak etti. Karen 40 yaşına yaklaşıyordu ama hala seksiydi. Formunu korumuştu, uyuşturucuyu bırakmıştı ve sağlıklı gıda tüketiyordu. Normal sigara yerine light ve mentollü sigara içiyordu.
Harry, ben uyanıkken uyuma.
Hiç böyle bir şey yaptın mı dedi Harry ve bir an sessiz durarak. O neydi, bir fikrin var mı diye sordu.
Onlar insan sesleri Harry, birileri konuşuyor.
Gerçekten mi?
Televizyonda biri içeri girip televizyonu açmış.
Emin misin?
Dinler misin?
Harry başını yastıktan kaldırırken hafif monoton bir ses duydu. Ses yavaş yavaş insan sesine dönüştü. Karen haklıydı, iki kişi konuşuyordu. Yatak odasının sessizliğinde başını kaldırdı ve bir an sonra ''Adamlardan birinin sesi kime benziyor biliyor musun? Shaky Green'e'' dedi. Karen yavaş bir hareketle başını çevirdi ve omzunun üzerinden ona bir bakış fırlattı.
''Hala kendini toparlayamadın değil mi?''
Onu eleştiriyordu ama ses tonu anlayışsız değil, biraz üzgündü.
''İyiyim.''
Belki sarhoştu ama hala kendindeydi. Hoş bir sıcaklık hissediyordu. Bir şey içmezse baş ağrısı tekrar başlayacaktı. Viskiyi aşağıda çalışma odasında televizyonun olduğu yerde bırakmıştı. Karen'a durumunu sinema işinde geçen 30 yılının sonuna geldiğini anlatıyordu. Ya başrolde olacaktı ya da bir daha kimse ondan bahsetmeyecekti. Karen de lanet bir Teamsters iş temsilcisi gibi hiçbir tepki ve anlayış göstermeden oturup onu dinlemişti. Aklına başka bir şey geldi ve şöyle dedi.
Hani bazen sabahları merdivenlerden aşağı inerken duvarlara da çarpılmış tablolar görürsün. Ama akşamdan kalmayayım dersin. Sonra haberlerde gece Pasadena yakınlarında deprem olduğunu görürsün. Büyük bir deprem değildir. 4.2 gibi bir şey. Anlatabildim mi? Belki onun gibi bir şeydir. Atmosferde bir çalkantı televizyonu açmıştır.
Karen sırtını kamburlaştırmış dinliyordu ama Harry değil. Yatak odasının kapısına bakıyordu. Dışarısı zifiri karanlıktı.
Belki de sadece rüzgardır dedi Harry.
Harry'nin bu sözü Karen'ın bakışlarını ona çevirmesine yol açtı. Çünkü bu cümleyi çok iyi biliyordu. Harry'nin en çok kazandıran filmlerinden Grotesk 2'dendi. Manyağın biri çatıda çıplak elleriyle kiremitleri sökerken evin içinde başroldeki kıvırcık saçlı adam ümitsizce tavana bakar, kadını oynayan Karen ona belki de sadece rüzgardır der. Karen bu cümleden nefret etmiş, Harry onu ikna edene kadar söylemek istememişti.
Bu tavrına bayılıyorum dedi Karen. Biri zorla içeri girse bile umurunda değil. Nasılsa senin evin değil.
Eğer içeri birinin girdiğini düşünüyorsan neden polis çağırmıyorsun?
Çünkü aptal gibi görünmek istemiyorum dedi Karen. Yani elimden geliyorsa bundan sonra böyle.
Harry'e omzunun üzerinden güzel bir açıdan bakıyordu. Koyu renk saçları solgun teniyle tezat teşkil ediyordu. Işık da fena değildi. Karen'ı arkasındaki pencereden gelen ışık aydınlatıyordu. En azından 10 yaş daha genç görünüyordu. Sert minik hatun beyaz tişörtü içinde yine tatlı bir genç kız olmuştu. Nazik bir ses tonuyla ben yukarı çıkarken içkini bitirmek üzere aşağıda kaldın dedi.
Televizyonu açmadım.
Birkaç dakika Carson'a bakmak istediğini söyledin.
Karen haklıydı ama televizyonu kapattım.
Harry ne yaptığından emin olamazsın.
Eminim.
Evet çünkü misafir odasında uyumak yerine Karen'ın yanına gitmeyi düşündüğü anda televizyonu kapatmıştı. Fikri tekrar sohbete başlamak Karen'ın sempatisini kazanmaktı.
Kumandayı kullandım ve yere bıraktım dedi. Ne olmuş olabilir biliyor musun? Köpek içeri girip üzerine basmış ve televizyon çalışmaya başlamıştır.
Benim köpeğim yok.
Yok mu? Mafa ne oldu?
Harry aşağıya inecek misin yoksa ben mi ineyim?
Karen'ın inmesini istiyordu. Ama ondan yararlanabilmek için ona karşı nazik davranmalı ve ona yardımcı olmalıydı. Yataktan çıkarken boksörü yukarı çıktı, aşağı çekip lastiğini göbeğinin altına indirmesi gerekti. Karen Harry'nin şişmanladığını düşündü. Daha önce aşağıda çalışma odasında haklarını aldı ve hayatını değiştirebilecek hikayeyi Karen'a anlatmıştı. Özgün bir senaryoydu. Ne canavar ruhlular ne de gaddar adamlar vardı. Bu defaki tam bir ağırbaşlı dramdı. Onu büyük bir stüdyoya teklif edeceğini söylemiş, Karen de aa demişti. Karen'a sanki sonradan aklına gelmiş gibi
''Bil bakalım senaryoyu kim okuyup üstüne atladı?'' demişti.
''Michael,
şaka değil, çok sevdi.''
Sözü edilen kişi eski kocasıydı ama Karen tek kelime etmemiş, bir ''Aa'' bile dememiş veya sesini çıkarmamıştı. Sadece sigarasını tüttürerek ona bakmıştı. Karen'a birkaç sorunu olduğunu söylemişti. Birincisi Michael'ın menajerini ikna etmekti. O pezevenk Michael'la buluşmasını engelliyordu. Ve temize çıkarılması gereken bazı işler vardı. Tabii ki parasal meseleler. Yatırımcılarından, finansörü olan birkaç istenmeyen kişiden kurtulmalıydı. Ayrıntılarıyla anlatmıştı. Füze rampası üzerinde olan onun mesleğiydi. Ya uçacak ya da yanıp kül olacaktı. Karen orada öylece oturup içki bardağındaki buzların erimesini seyretmiş, mentollü sigarasını suratına üflemişti. Bir kez aa demek dışında sesini çıkarmamış veya soru sormamıştı. Michael hakkında bile soru sormamıştı. Ta ki konuşmasını bitirene kadar. Sonra Harry 15 kilo vermezsen öleceksin demişti.
Harry de sağ ol iyi ki sana uğramışım. Kıçımı kurtarmak için yapmam gereken tek şeyin Victania'ya uğramak olduğunu anladım demişti.
Harry ne yapıyorsun öyle?
Gömleğimi giyiyorum.
Kahrolası düğmeleri iliklemeye çalışırken bir şey yapmış olmak için pencereye doğru yürüdü.
Sence uygun mu böylece üşütmem ama komik olduğunu zanneden bir dostun geldi diye pantolonumu da giyecek değilim.
Arkadaşlar kapıyı zorlayıp içeri girmezler Harry, zili çalarlar.
Öyle mi? Ya kafaları iyiyse?
Karen cevap vermedi, artık temizdi, uyuşturucuyu bırakmıştı. Harry pencereden arka bahçeye göz attı.
donuk renkli oval biçimli yüzme havuzunun ve etrafındaki çimi çevreleyen çeşitli bitkilerle yüksek ağaçların etrafını otlar bürümüştü. Havuzun içi yaprak doluydu.
Miguel havuza bakmıyor mu? Bir temizlemek lazım.
Harry
gidiyorum deyip kapıya kadar gitti. Eğer biri içeri girmişse alarm niye çalışmadı ki?
Alarmım yok.
Çıkarttırdın mı?
Hiçbir zaman olmadı ki.
Doğru. Karen'la birlikte yaşadıkları Westwood'daki evde vardı. Karen geldiğinde alarmı kapatmayı unuturdu. Şimdi o ev alarmıyla birlikte Marley'ine kalmıştı. Karen Michael'la evlenmek için onu terk ettikten sonra o da geliştirme müdürü Marley'inle evlenmişti. Sonra her iki evlilik de aynı zamanda sona erdiğinde Karen'a bunun bir işaret olduğunu, tekrar birleşmeleri gerektiğini söylemişti. Karen böyle işaretlere inanmadığını söylemişti. Oysa yalandı, her gün falını okurdu. Marley'nin evlendiği adam Paramount'un bir zaman prodüktörlerindendi. Şimdi ise televizyonda sitcom yapıyordu. Bunlardan biri konuşabilen bir chow chow cinsi köpeği olan bir aile hakkındaydı. Sahte bir Porto Rico aksanıyla konuşan minik bir köpek.
Ne bakıyorsun?
Köpek sürekli işlerin içine ediyordu. Karen'ın şu anda bulundukları ev yerine Westwood'daki evde olduğunu düşünüyordu. Kendi evinde, Los Angeles'ın ışıklarının yukarısında, Beverly Hills tepelerindeki Fransız şatosuna benzer evde. 1920'lerin sonlarına doğru bir sinema aktrisi için inşa edilen ve sonra başkalarına devredilen binada. Odanın girişinden Karen'a seslendi.
''Bunları bana neden yaptırıyorsun?''
''Çünkü ben bir kadınım.'' diye cevapladı yataktaki solgun şekil. ''Ve sen benden irisin. Hem de çok.''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.